Büyük İslam alimi Bediüzzaman'ın telif ettiği kitaplardan birisi Münazarat. Bu videolar serisinde inşallah bu eserin tamamını değerlendirmiş olacağız. Münazarat, Bediüzzaman'ın 1910 yılında aşiretler içinde yapmış olduğu seyahat notları. Kendisi hayatın her tarafını bir nevi medrese görüyor. Mesela trenle seyahat ettiğinde treni, medreseyi seyyare olarak değerlendiriyor. Ve bu münazaratın arka planında gezmiş olduğu yerler, işte dağ, sahra, oralarında kendisi için bir medrese olduğunu ifade ediyor. Gün gelmiş, yolu hapishaneye düşmüş. Hapishaneye de Medrese-i Yusufiye adını vermiş. Yani onun açısından her yer bir medrese, her yer bir ders, müzakere salonu. Bediüzzaman bu eserinin başında şöyle söylüyor: "Azametli, bahtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bediüzzaman'ın münazaratı." Azametli, bahtsız bir kıta Asya, şanlı, talihsiz bir devlet Osmanlı, değerli, sahipsiz bir kavim. Bediüzzaman ana dili Kürtçedir ve Türkçeyi sonradan öğrenmiştir. Bu eserini Reçetetül Ekrat, yani Kürtlere bir reçete adıyla yazmış. Herhalde onu kastediyor. Değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bediüzzaman'ın münazaratı. Daha önce telif etmiş olduğu bir başka eser Muhakemat. Muhakematla alakalı Reçetetül Ulema diyor. Yani ulemaya bir reçete ve muhakematın konuları hemen herkesin muhatap olabileceği konular değil. Daha üst düzey ama münazaratta ele alınanlar geniş halk kitlelerini aydınlatacak şekilde onlara yönelik bu yönden Reçetetül Avam, avama yönelik bir reçete denilmiş. Eser Arapça olarak da var ama kendisi bizzat Türkçe'ye tercüme etmiş ve 1951 yılında tekrar gözden geçiriyor ve yer yer ilavelerde, eklemelerde, çıkarmalarda bulunuyor ve o şekilde elimizde hem Osmanlıca baskısı, hem Arapça baskısı, hem de günümüzde basılan kısımlar bulunmakta. Ve münazaratın ilk kısmını kendisi 1950'li yıllarda bu kısmı çıkaralım demiş. Orayı biraz daha herhalde özel gördü. Biz de o çıkarılan kısmı şu an için dahil etmeyerek normalde 1950'li yıllarda basılmış şeklini esas alacağız. Ve burada şöyle bir hatırlatma da yapıyor el yazısıyla. "Hal aldatıyor, aldanmayınız. İstikbal hesabına konuşuyor, öyle dinleyiniz." Bu önemli bir hatırlatma. Mesela kışın her taraf soğuk, her taraf kar, yollar diyelim çamur. Böyle bir ortam. Ama bu hep böyle devam etmeyecek. Ve kışın sonu bahardır. Bahardan sonra yaz gelecek. İnsanların, milletlerin mukadderatında da kış gibi zor günler elbette var. Ve Bediüzzaman'ın bu eseri yazdığı yıllar adeta kış. Osmanlı yıkılmak üzere ve devamında yine bir takım zorluklar elbette olacak ama parlak günler gelecek. İstikbal İslam'ın, Bediüzzaman hasaten buna dikkat çekiyor. Bu eserin Osmanlıca olarak ilk basımı 1329, yani 1910'lu yıllar, Matbaa-i Ebu Ziya orada basılmış ve orada ön kapakta şöyle ifadeler de geçiyor: "Şu kitap mütebayin insanlara mütenafi üsluplarda, mütegayyir hakikatlere dair, Mütehalif vakitlerde söylendiğinden ona temaşa eden zat yamalamak için bir elinde iplik, öbür elinde müsamaha, bir gözüne rıza, öbür gözüne dikkat gözlüğü takarsa alsın ve illa yani yoksa boşuna vakit kaybetmesin. Burada dikkat çekmiş olduğu durum mütebayin insanlara, yani kendisi doğuda, güneydoğuda aşiretler içinde seyahat etmiş, gayet avam olanlar da var, işlerinde veli zatlar da var ve değişik tabakada insanlar bulunmakta ve mütenafi, birbirini nefyeden farklı farklı üsluplarda hakikatler de mütegayir, yani değişik hakikatler burada ele alınmış ve hepsi bir mecliste, işte belli bir seviyede öğrencilere verilen bir ders değil. Mütehalif vakitlerde söylendiğinden ona temaşa eden zat yamalamak için bir elinde iplik. Yani bunlar arasında bazen bağ görülmüyor. Bir bağ kurması lazım. Ve öbür elinde müsamaha. Yani müsamaha, toleransla bakmak. Bir gözüne rıza, öbür gözüne dikkat gözlüğü takarsa alsın. Yani işte bir gözüne rıza, rıza gözüyle baksın. Öbür gözüne de dikkat, dikkatle incelesin. Sati nazarla bakarsa anlamayacaktır. Bunu ifade eden sonra doğrudan ilgili metne geçebiliriz. Soru cevap tarzında gidiyor. Soru cevap Kur'an-ı Kerim'in de bir metodudur. Ve Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke, ey peygamber sana sorarlar, kul, de ki. Bu tarz üslup epey var. Bediüzzaman da bu eserinde soru cevap metodunu esas almış ve muhatapları soruyor. Dine zararı olmasın, ne olursa olsun. O dönemde hayli külli inkılaplar gerçekleşiyor. 1876'da birinci meşrutiyet ilan edildi ama ardından mevcut şartlar gereği lağvedildi. Derken 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. İkinci meşrutiyetle padişahın yetkileri büyük ölçüde parlamentoya, meclise devredildi. Bugünkü insanlar bu ne getirir ne götürür zihinlerinde tereddütler var. Ve büyük değişiklikler toplumda söz konusu. Ve bu noktada yani şarkın insanı genelde dindardır. Bu manada Bediüzzaman'a diyorlar ki tamam bir şeyler oluyor ama dine zararı olmasın, ne olursa olsun. El cevap. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Yani onları rahatlatıyor. Yani merak etmeyin. Her ne kadar külli inkılaplar, değişiklikler oluyorsa da dert etmeyin. Güzel neticeler ortaya çıkacak. İslamiyet güneş gibi. Yani güneşi söndürmek için insanlar toplansalar, böyle üfleyerek söndürmeye çalışsalar, bir mum değil ki sönsün koca güneş. Dolayısıyla onu söndürmek isteyenler kendileri sönüp gideceklerdir. Öte yandan gündüz gibi göz yummakla gece olmaz. Yani gündüzün o aydınlığında bazıları kendi gözünü kapatabilir. Ama kendi gözünü kapattığında kendine gece yapar. Ortalık yine aydınlıktır. Hem de acaba mağlup biçare bir padişah yahut müdahin memurlar veyahut mantıksız zabitlere itimat edilir. Dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir? Yoksa efkar amme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslamiye'nin madeni olan, herkesin kalbindeki şefkat imani olan envar-ı ilahinin lemaatının içtimalarından ve hamiyet-i İslamiye'nin şerarat-ı neyyiranesinin imtizacından haslı olan amud-u nuraninin ve o seyfi elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir? Siz muhakeme ediniz. Yani burada şuna dikkat çekiliyor. Dinin sahibi Allah. Evet, padişah Sultan Abdülhamit dine büyük hizmetleri oldu. Dirayetli bir padişah. Ama İkinci Meşrutiyet'ten sonra 31 Mart vakası meydana geldi ve o vakanın akabinde Sultan Abdülhamit tahttan indirildi. Ve sonradan gelenler onun kadar dirayetli de değil. Bu noktada insanlarda bir ümitsizlik meydana gelebiliyor. Yani Sultan Abdülhamit gibi dirayetli bir padişah artık yok. Bu noktada insanlar ümitsizliğe kapılıyor. Bediüzzaman diyor ki mağlup biçare bir padişah. Yani neticede artık Sultan Abdülhamit mağlup olmuş. Ve onu saltanattan indirmişler. Veyahut müdahin memurlar. Yani etrafında ona şakşakçılık yapan kimseler de olabiliyor. Memurların pek çoğunda böyle bir durum olabiliyor. Veyahut mantıksız zabitler. Bunlara itimat edilir. Dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyi? Yoksa yani milletin dine sahip çıkması, milletin bütün fertlerinin dine sahip çıkması bu mu daha iyi? Dinin sahibi Allah ve Allah bu dini kıyamete kadar bütün insanlara göndermiş ve ne kadar değişik inkılaplar olursa olsun, ne kadar kötü idareler gelirse gelsin bu din devam edecektir. Dolayısıyla bunu baştakilere havale etmek, onlar iyi olursa iyi, değilse kötü gibi değerlendirmek elbette uygun değil. Burada efkar-ı amme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslamiye. Efkar-ı amme kamuoyu. Yani kamuoyunu harekete geçirmek, halkın böyle dine sahip çıkması bu sağlanırsa mı daha iyi. Burada daha bir takım başka kavramlar var. Mesela Hamiyet-i İslamiye'nin şerarat-ı neyyiranesi. Hamiyet-i İslamiye, İslami gayret. Yani herkes, hükümetler ne şekilde olursa olsun, ister İslam'a hizmet etsin, isterse etmesin, herkes kendi çapında bir şeyler yapabilir. Mesela Türkiye'de tek parti dönemi de yaşandı. Tek parti döneminde devlet dine çok mesafeliydi. Hatta dine karşıydı. Ama o dönemde İslami hizmetler olmadı mı? Hamiyetli olan insanlar yine hizmetlerini yaptı. Veyahut 1960 sonrası siyasi hayatımızda işte 1960 ihtilali, 1980 ihtilali gibi ihtilaller oldu. O dönemlerde İslam'a hizmet yine devam ettirildi. Halkın hamiyetiyle, gayretiyle devam ettirildi. Burada Bediüzzaman özellikle vurgulamış olduğu, yani üstteki idareciler dine sahip çıksa, hizmet etse bu iyi. Ama daha da iyi olanı, daha da olması gereken halkın dine sahip çıkması. Efkar-ı amme, kamuoyu dine sahip çıkmalı. Ve kamuoyu dine sahip çıktığında baştakiler ister dine sahip çıksın, ister çıkmasın. Netice çok değişmeyecektir. İslami hizmetler yapılacaktır. Evet, şu amud-u nurani dinin himayeti şehametinin başına, murakabenin gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır. Amud-u nurani burada efkar-ı amme nurani bir direğe benzetildi. İslamiyet nur, İslamiyet'in hakikatleri nur ve insanlar bu dine sahip çıktıklarında onlar da bu nurdan kuvvet almış olacaklar ve dini himaye edecekler. Şehamet, din adına gayrete gelmek, yiğitlik, öyle bir mana. Murakabe, yani gözetmek, murakabenin gözüne. Yani neler olup bitiyor, İslam'la ilgili neler yapılabilir, bunları böyle gözetmek. Bir de hamiyet, hamiyet de gayrete gelmek. Ve bu şekilde herkes bir şeyler yapmaya çalışacak. Görüyorsunuz lemaat-ı müteferrika telellüe başlamış. Yani şurada burada değişik yerlerde diyelim parça parça hizmetler var. Ama bunlar bir araya geliyor. Gittikçe daha büyüyor. Yavaş yavaş inciza bile imtizac edecektir. Bunlar mezci olarak birbiriyle kaynaşacak. Daha derli toplu hizmetler olacak. Günümüzde belki bu STK'lar, sivil toplum kuruluşları. Bunlar buna bir misal olabilir. İslam hizmeti yapmak için kurulmuş hayli STK'lar var. Ve bunların üst çatı kuruluşları da var. Türkiye çapında bütün STK'ları temsil edebilecek şekilde üst kuruluşlar var. Ve bunlar ortak hareket edebiliyorlar. Toplu halde şöyle yapalım, böyle edelim diyebiliyorlar. Ve böylece lemaat-ı müteferrika, parça parça olan bu parıltılar birleşmiş oluyor. Ve birleşince de çok daha kuvvetli bir şekilde aydınlatıyor. Fenni hikmette takarrür etmiştir ki hissi dini, din hissi, lasiyama dini hakkı fıtrinin sözü daha nafiz, hükmü daha âli, tesiri daha şedittir. Yani din insanlar üzerinde bir yaptırım gücüne sahip. Velev batıl da olsa. Yani dinler bir yönüyle hak dinler, batıl dinler diye ayrılıyor. Hak dinler Allah'ın gönderdiği dinler. Batıl dinler insanların uydurduğu dinler. Batıl dinlerin de tabileri var. Yani diyelim ki Hindistan'da, Çin'de Budizm gibi, Brahmanizm gibi dinler var. Ve bunların bayağı tabileri var. Mesela Hinduizm Hindistan'da Müslümanların, dünya Müslümanlarının yarısı kadar bunların nüfusu var. Yani 2 milyar Müslüman varsa 1 milyar civarında Hindu var. Ve bunlar milyonlarca tanrı kabul etmiş, ineğe kutsallık vermiş ve aklın kabul edeceği şeyler değil ama insanlar onun da peşinden gidiyor. Yani burada en azından şu görülüyor. Dinin insanlar üzerinde bir etkisi var. Ve hasaten dini hakkı fıtri, fıtrata uygun olan hak dinin insanlar üzerindeki etkisi çok daha fazla. Yani ne gibi? Mesela insan cimridir. Ama din bize diyor ki Allah yolunda infak edin. Ve enfigu fi sebilillah. Allah yolunda infak edin. Ve cimri olan bu insan Allah'ın emrine imtisalen başkalarına yardımcı oluyor. Zekatını veriyor, sadakasını veriyor. Ve bunu sağlayan din. Öte yandan diyelim kanunlarla içkinin önüne geçilmeye çalışılabilir. Amerika bunu denedi. 1918-1931 yıllar arasında 13 yıl içkiyi yasakladı. Ama başaramadı. Neticede tekrar serbest bıraktılar. İslamiyet'te ise Allah'ın hükmü olarak insanlara bu bildirildiğinde o günün şartlarında içki içen insanlar içkiyi artık bıraktılar. Evlerinde olanları da döktüler ve böylece bu pislikten kurtulmuş oldular. Bir insan için en değerli cevher kendi ruhudur, hayatıdır. Ama din için bu insan gerekirse işte canım vatanıma feda olsun, dinim için feda olsun diyebilecektir. Yani bir insanın böyle bir nevi gülerek ölümü karşılamasını sağlatacak şekilde dinin insanlar üzerinde bir yaptırım gücü var. Dolayısıyla öz olarak Bediüzzaman bu meselede şuna dikkat çekiyor. Ya yani merak etmeyin, idareler değişse de hatta İslam'a muhalif idareler de gelse Allah'ın dini kamuoyuna mal olduktan sonra, halkın harekete geçmesinden sonra elbette daha kuvvetlenerek, parlayarak devam edecektir.